Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Sesli Dergi'ye hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bugün de sizlerle birbirinden güzel yazıları paylaşacağız. Yayın dünyamızın kıymetli dergilerinden. Evet, öncelikle Genç Dergisi'nin Aralık 2013 sayısında yer alan ve Rabia Gülcan Kardaş imzasını taşıyan Fark Et Ki Şükredebilesin başlıklı yazısını aktaracağız. İnsan bedel ödemediği nimetlerle donatılmış olarak dünyaya geliyor. Parmaklarımız arasının açık olması, beynimizdeki sıvının miligram olarak miktarı, kalp kapakçıklarımızın işlevsel olması, kanımızın terkibi hiç üzerinde düşünmediğimiz, istesek de düşünemeyeceğimiz, tartamayacağımız nimetler. Ahir zamanın fitnelerinden midir? Artık bedensel özellikler, ten görüntüsü iyice para eder olduğu için kişilerin bu özellikleri kendinden bilme hevesi de oldukça artmış durumda. Benim ahu gözlerim, benim servi boyum, benim endamım. Senin neyin? Hiçbir şeyin. Geçtiğimiz ay bir kulak rahatsızlığı geçirdim. Rahatsızlık mıydı, rahmet miydi bilinmez aslında. Biz zahire bakalım ve onlarca insan karşısında aniden başlayan bir uğultuyla kulağın işlev dışı kalması diyelim. Sadece duyma yetisinin azalması değil, bir yandan da hiç bitmeyen ama sadece sizin duyduğunuz uğultu benzeri bir sesin bütün gününüze yarenlik etmesi. İnsanın düştüğü çukurlardan biridir. Nimet elinden alınmadan kıymetini idrak edemez. Nasıl idrak edelim? Hani otursak bir seher vakti, hadi üzerimdeki nimetleri düşüneceğim şimdi desek. Tefekkürümüz bitmeden ömrümüzün bitmesi icap etmez mi? Kaldı ki sadece aman şu da bir nimet, bu da bak ne güzel vesaire diye de düşünmek bizi nereye götürür? Götürebileceği son nokta zannımca şükürden aciz olduğumuz noktası. Sahabe efendilerimizden öğrendiğimiz "Ya Rabbi, sana hakkıyla şükretmekten acizim" noktasından öteye yol var mı? Sabah vakti coşan kuşların sesi, siz çalışmaya dalmışken koridordan gelen çocuk kahkahaları, İstanbulluların pek sevdiği o vapur düdükleri, ancak telefonla ulaşabildiğiniz sevdiklerinizin merhaba demesi. Hepsi kulak varsa var, kulak yoksa yok. İyi bir konuşmacıdan, iyi bir başlık altında seminer dinlemeyi en güzel nimetlerden biri sayan ben, o kulak rahatsızlığı sırasında tam da bir seminer programının ortasındaydım. Neredeyse 10 gün boyunca farklı konularda farklı insanlardan güzel konuşmalar dinleyecektik. Dinledik de. Düşünün ki sahneden konuşan biri sessiz ve dikkatle dinleyen insanlar, sizse bir süre sonra konuşmacının sadece ağız hareketlerini görüyorsunuz. Kulaklarımın işitme yetisi benim elimde mi? Gözlerimin görmesi, hangi düğmeye basınca kapatıp açabilirim? İmkanı yok. Belki de artık böyle olacak. İlim sevgimi sadece kitaplara yönelteceğim. Elimdeki o ses arşivi artık hiçbir anlam ifade etmeyecek. Aynen bunları düşündüğüm, düşünmekten öte iliklerime kadar yaşadığım o belki de birkaç saniyenin acizliğini anlatmaya kelimeleri getiremem. Çevrenize bakıp da olmasaydı ne olurdu diye düşündüğünüz oldu mu? İstanbul'da yaşamasaydım ne olurdu? Genç dergiye ulaşamasaydım ne okurdum? Özel miydim dergimi? Yazı yazacak bir masam olmasaydı, kahvaltıda yiyecek ekmeğim, soğuk günlerde ısıtacak battaniyem olmasaydı, hava aydınlanırken ne güzel güneş doğuyor diye düşünecek refahım olmasaydı, bir bombaya hedef olma ihtimalim olsaydı, babam akşam ne güzel eve gelecek diye sevinemeseydim, Eyvah, yine babamın eve dönüş saati. Kim bilir bu akşam ne eziyetler edecek diye korkan yok mu? Bunların hepsi var. Hem de uzak diyarlarda değil. Sizinle aynı göğe bakan, sizin beslendiğiniz topraktan beslenen nice can, nice ağır imtihanların elinde ah ediyor. Elinizde ne varsa şöyle bir açın avucunuzu. Sevdiğiniz, sahip olduğunuz her şeyi orada görmeye çalışın. Ne alıyorsa avucunuzun içi, benim diye değil de bana hediye, emanet edilenler, Rabbimden gelenler diye bakmaya çalışın. Çalışalım. Önce nimeti fark edelim, şükredelim. O noktalarda imtihan yaşayanlara elimizi uzatalım. Sende para az, dur bendekini paylaşalım. Senin gönlün kederlenmiş, dur gönlümü sana açayım. Senin ayağın alçıda, dur suyunu ben getireyim. Kulağımı soracak olursanız, çok şükür iyi. Himmetin bağrında deva buldu diyeyim, siz anlayın diyerek yazısını noktalıyor Rabia Gülcan kardeş. Fark et ki şükredebilesin başlığını taşıyordu bu güzel yazı. Genç Dergisi'nin Aralık 2013 sayısında yayımlanmıştı. Yine aynı sayıdan bir başka yazıyı sizlerle paylaşacağız değerli dinleyicilerimiz. Bu kez Mehmet Lütfi Arslan'ın yazısına kulak vereceğiz. Yardım niye kesilir diye soruyor yazısının başlığında Mehmet Lütfi Arslan. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanıydı. Kudüs'ü fetheden Amr İbni As radıyallahu anh'ın kumandasındaki İslam ordusu Mısır'a yöneldi. Tarih miladi 641 senesini gösteriyordu. Arapların dört dahisinden biri olarak gösterilen Amr İbni As, Bizanslıların idaresinden iyice bunalmış yerli halkın da yardımıyla Mısır'da ilerlemeye başladı. Ancak ilerleyiş, savaş sürüyor. Fetih bir türlü nasip olmuyordu. Amr, Hazreti Ömer'e bir mektup yazarak yardım istedi. Hazreti Ömer, 4000 kişilik bir takviye kuvvet göndererek bu isteği cevaplarken bir de mektup kaleme aldı. Amr ve ordusunun neden başarıya ulaşamadığını sorgulayan bu mektubunda halife ibretlik tespitler yaptı. Her zaman akılda tutulması gereken bir kıymeti haiz bu mektubun hangi konum ve zamanda olursak olalım, başarının şartlarının neler olduğunu gösteren bir muhtevası vardır. Yine bu mektup, birim insan kalitesinin oyunu döndürmek açısından ne kadar hayati olduğunu gösteren ilginç bir de örnek içermektedir. Okuyalım. Ey Amr! Mısır'ı hala ele geçiremeyişinize çok şaşıyorum. Onlarla yıllardır savaşıyorsunuz. Bana kalırsa başarıya ulaşamamanızın sebebi onlar gibi düşünmeyi sevmeye başlamanız ve bir takım bidatler icat etmenizdir. Allah Teala ancak niyetli halis olan kişilere yardım eder. Ben sana yardımcı olmaları için 4 kişi gönderiyorum. Bu kişiler Zübeyir bin Avvam, Miktat bin Esved bin Amr, Übade bin Sabit ve Mesleme bin Muhallettir. Başkalarını aldatan dünya onları da aldatmamışsa bu kişilerin her biri 1000 kişiye bedeldir. Mektubum eline geçtiğinde bir hutbe irad et ve askerlerini düşmanla halis niyetle hareket ederek savaşmaya, bunu yaparken de sabır ve metanet göstermeye teşvik et. Onlara sanki bir tek kişiymişler gibi yek vücut olarak savaşmalarını söyle. O 4 kişiyi de askerlerine takdim et. Ordunu cuma günü zevalden hemen sonra harekete geçir. Çünkü o saatte rahmet iner ve dualar kabul olunur. Hep birlikte yüksek sesle Allah'a yalvarınız ve ondan düşmanlarınıza karşı size yardım etmesini isteyiniz. Amr İbni As mektubu aldığında askerliğini toplayarak Hazreti Ömer'in talimatlarını yerine getirdi ve 4 aziz sahabeyi tanıttı. Sonra da onlara kalkıp abdest alarak 2 rekat namaz kılmalarını ve namazdan sonra da Allah'tan yardım istemelerini emretti. Bütün bunlardan sonra Allah Teala Mısır'ın fethini müyesser eyledi. Hazreti Ömer'in mektubundan çıkarttığımız dersleri yazalım. Başarı Allah'ın yardımıyla gelir. Allah'ın yardımı gelmiyorsa bunun 3 sebebi vardır. 1. Kafirler gibi dünyayı sevmeye başlamak. 2. Dinin aslında olmayan şeyleri din edinmek. 3. Halis niyeti terk etmek. 3 sebep, kafirlere benzemek, dini bozmak ve ihlası yitirmek. Bu 3 sebebe karşı öncelikli çare tasihi niyettir. Bozulan tesbihin imamesi niyeti düzeltmektedir. Niyet kalbin amelidir. Niyeti düzeltmek, kalbi toparlamak demektir. Kalbi dağınık insan, niyeti bozulmuş insandır. Kalbi düzeltmenin yolu, niyeti olması gerekene yöneltmektir. Esas niyet Allah rızasıdır. İhlas buna başka bir şey karıştırmamaktadır. İhlas gitti mi, kafirlere benzemek kaçınılmazdır. Kafirlere benzemek, dünyayı sevme yoluna girmektir. Kafiri Müslümandan ayıran en önemli özellik, dünyaya karşı tavırda ortaya çıkmaktadır. Dünyaya karşı sevgi beslemek, geçici olanı kalıcı olana tercih etmek demektir ki, bu bir küfür tavrıdır. Küfür zaten örtmek demektir. Kafir, kalıcı olanı geçici olanla örtendir. Geçici olanı kalıcı olanla örtme tavrı içerisine giren sevgi bakımında kalbinin şirazesi kaymış olandır. Kalbin şirazesi kaydı mı? Her şeye şaşı bakar. Şaşılık evvela din anlayışında belirir. Şaşı bakışlı dinin aslından ya da maksadından olmayan yeni şeyleri din gibi alır ve din gibi algılatır. Hazreti Ömer'in Amr'a gönderdiği yazdığı mektuba göre kafirlere has dünya sevgisinden ve bidatlere düşmekten kurtulmanın yolu 4 unsura dikkat etmekle mümkündür. Niyeti düzeltmek, sabır ve metanet göstermek, yek vücut olmak, dua ve iltica ile Allah'a yönelmek. Allah'a iltica etmenin belli vakitleri vardır. Mektupta buna ilişkin bir bilgi de vardır. Cuma günü zeval sonrası harekete geçmek için en uygun vakittir. Çünkü o saatte rahmet inmekte ve dualar kabul olunmaktadır. Duaların kabul olunması ile ilgili bir diğer bilgi de İlticanın yüksek sesle yapılması gerektiğidir. Yüksek sesle yapılan dualar, getirilen tekbirler ve zikirler hem askerin yek vücut olmasını sağlayacak hem de düşmana korku salacaktır. Ama bu zahiri izahlar sahabenin dua, zikir ve tekbire verdiği önemi açıklamaya yetmez. Bunu Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'in bir savaş öncesi askerlerine söylediği şu sözlerden anlıyoruz. Yerlerinizden ayrılmayınız ve öğle namazını kılıncaya kadar da asla hareket etmeyiniz. Öğle namazını kıldıktan sonra ben bir tekbir getireceğim, siz de benim arkamdan tekbir getiriniz. Biliniz ki bu tekbir sizden önce hiçbir kimseye ve hiçbir ümmete verilmemiştir. Bu tekbir size takviye için verilmiştir. Sonra ikinci bir tekbir daha getireceğim. Siz de tekbir getiriniz ve hazırlıklarınızı tamamlayınız. Üçüncü kere tekbir getirdiğimde de yine tekbir getiriniz. O zaman süvariler diğerlerini savaşmak ve düşmanı kovmak için teşvik etsinler. Dördüncü tekbirimde hep birlikte saldırıya geçiniz ve bu sırada da La havle ve la kuvvete illa billah deyiniz. Bu sözler tekbire ve zikre verilen önemin sadece moral yükseltmek ya da düşmana korku salmaktan öte bir manası olduğunu gösterir. Tekbirin daha önce hiçbir ümmete verilmemiş olduğu vurgusu da bunu desteklemektedir. Muhtemelen Hazreti Ömer, halis niyet, dünyadan ve bidatlerden temizlenmiş bir kalple dua ve ilticayı yüksek sesle yapmayı önerirken, esas yardımın kimden istenmesi gerektiğini de gösteriyordu. Tıpkı Yermük'te kendisinden yardım isteyenlere Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın verdiği cevap gibi. Mektubunuzda benden takviye göndermemi istiyorsunuz. Size bol ve her zaman hazır askerlere sahip ve herkesten daha kuvvetli olan Allah'tan yardım istemenizi tavsiye ediyorum. Bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gününde sizden daha az sayıda bir kuvvetle galip gelmiştir. Hazreti Ömer'in size her biri 1000 kişiye bedel 4 kişi gönderdim demesine gelince, bu kişilerin her birinin 1000 kişiye bedel olması herkesi aldatan dünyanın bunları aldatmamasındadır. O 4 aziz sahabe niyetleri, dünyaya karşı tavırları ve bidatlerden uzak duruşlarıyla aslında Hazreti Ömer'in mektubunda ifade ettiği tavsiyelerin tecessüm etmiş halleridir. Bir diğer ifadeyle Hazreti Ömer'in dikkat çektiği halis niyet, kafire benzememek ve bidatlerden uzak durmak, ete kemiğe dönüşmüş ve her biri 1000 kişiye bedel o 4 sahabe halinde gözükmüştür. Bu sahabe efendilerimizin o anlamda askere takdimi çok önemlidir. Çünkü onlar aslında uyarısı yapılan ve müphem kalması ihtimali bulunan noktaların kanlı canlı ifadeleri olarak gelmişlerdir. Orada örnek duruşlarıyla nasıl olunması, nasıl durulması ve nasıl davranılması gerektiğini göstermektedirler. Kalbin temizliği, niyetin sahihliği ve dinin saflığı dünyaya karşı tavırla mukayyettir. Hazreti Ömer'in dikkat edilmesini istediği bu 3 noktanın temini için dünyanın kendilerini aldatamadığı o 4 sahabeyi takdim ettirmesi calibi dikkattir. Çünkü insan her hal ve kârda güzel örnekle muhtaçtır. Genç Dergisi'nin Aralık 2013 sayısında yer alan Yardım Niye Kesilir? Başlıklı yazıyı sizlerle paylaştık. Yazı Mehmet Lütfi Arslan'a aitti değerli dinleyicilerimiz. Sizlere son olarak Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2014 341. sayısında yayımlanmış Çocuğu Fena Terbiye Etmek başlığını taşıyan bir yazıyı aktaracağız. Yazının müellifi Mehmet Coşar. Çocuğu fena terbiye etmek ne demek? Yani ahlaki kurallara uymayan davranışlar sergileyen bir insan tipi meydana getirmek değil mi? Hiçbir aile, yani anne baba, çocuklarının fena olmasını, yani kötü yetişmesini istemez. Buna rağmen nice ailelerin çocukları iyi yetişmez, yani fena eğitilerek topluma karışır. Meşhur hikayedir. Bir gün çocuk bir yumurta bulup veya çalıp evine getirdiğinde onu annesi pişirip önüne koymuş. Bunu afiyetle yiyen çocuk bir başka gün tavuk çalıp getirmiş. Annesi nereden aldığını sormadan yine pişirip sofraya koymuş. Çocuk bakmış ki ne getirirse anne bir şey demiyor, ünlü bir hırsız olup çıkmış. Hırsızlığı o derece ilerletmiş ki neticede onu idama götürecek suç işlediği için asılmasına karar verilmiş. Her idamlık suçluya sorulduğu gibi son arzusunun ne olduğu sorulunca annesinin dilini öpmek olduğunu söylemiş. Annesi gelip dilini çıkardığında öyle bir ısırmış ki dilini kopararak şöyle demiş. O ilk getirdiğim yumurtaya tepki gösterseydin şimdi ben idam sehpasında olmayacak ve sen de evlat acısı tatmayacak ve dilinden de mahrum kalmayacaktın. Ne demişler? 1000 kilometrelik yol ilk kilometreyle başlar. Çocuklarının her hareket ve davranışlarına seyirci kalanlar, iyi davranışların mükafatını gördükleri gibi kötülerin de cezalarına katlanmak zorundadırlar. Çocuk çevresinde gördüğü her şeyi taklit ederek büyür. Yani çevresine göre şekillenir. bir dergide okumuştum. Bir deneysel psikoloji öğrencisi, uzun ve sabırlı bir çalışma neticesinde 3 küçük yengece doğru yürümesini öğretti. Hayret verici bir olay ki, bu küçük yengeçler onunla kaldığı sürece doğru yürümüşlerdi. Fakat daha büyük yengeçlerin arasına katıldıkları zamansa, büyükleri taklit ederek onlar da yan yan yürümeye başladılar. Aynı dergi bu deneyden bir sonuca vararak diyor ki, başkaları üzerindeki etkimizi acaba hiç düşündüğümüz oluyor mu? Allah'ın harika yarattığı çocuğu takdir ederiz fakat bu yaratığın güzelliğini davranışlarımızda ne kadar kolayca bozabileceğimizi hiç düşünmeyiz. Ağzımızdan çıkan sözler, gelişi güzel ulu orta sergilediğimiz davranışlar ya onun inancını kuvvetlendirir veya zayıf karakterli bir insan olmasını sağlar. Yukarıda yengeç örneği geçtiği için aklıma geldi. Çocuk terbiyesiyle ilgili okuduğum ilginç kitaplardan biri de Sazman'ın Yengeç kitabıydı. Bir adı da Çocuğunuzu Fena Terbiye Ediyorsunuz olan bu kitapta ana ve babalara terbiye hikayeleri anlatılarak iyi evlat yetiştirme yolları gösterilmektedir. Son zamanlarda çocuk terbiyesiyle ilgili gördüğüm bir broşür de sanki bu kitabın özünü, özetini teşkil eder mahiyettedir. Amerika'da polis müdürlüğü tarafından hazırlanıp ailelere ve okullara dağıtılan broşürde "Geleceğin suçlusu nasıl yetiştirilir?" başlığı altında bakınız neler yazıyor. Daha küçükken çocuğa istediği her şeyi vermeye başlayın, bu biçimde o herkesin onun geçimini sağlamak zorunda olduğuna inanacaktır. Kötü sözler söylediği zaman gülün, böylece o kendisinin akıllı olduğuna inanacaktır. Ona düşünmeyi ve beynini kullanmayı hiç öğretmeyin. 20 yaşına gelince de kendi kararlarını kendisi versin diye bekleyin. Onun gözünün önünde sık sık kavga edin ki böylelikle aile bir gün parçalanırsa fazla üzülmesin. Ona istediği kadar harçlık verin ki asla kendi parasını kazanmanın ne olduğunu öğrenmesin. Yiyecek, giyecek ve konforla ilgili tüm isteklerini yerine getirin ki isteklerine ulaşmak için çalışmak gerektiğini öğrenmesin. Komşulara, öğretmenlere, polislere karşı onun tarafını tutun ki onlara karşı peşin hükümlü olsun. Tüm bunları ve benzerlerini yaparak yetiştirdiğiniz çocuğunuz bir gün suç işlerse kendisinden özür dileyin. Ama onu felaket dolu bir yaşama hazırladığınız için kendinize teşekkür etmekten geri kalmayın. Evet, bu yazıyla programımızı da noktalayacağız. Yazının başlığı "Çocuğu Fena Terbiye Etmek". Mehmet Coşar imzalıydı. Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2014 341. sayısında yer bulmuştu. Efendim hoşça kalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.